أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Hac suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İki ayet üzerinde durabileceğiz. O da bu surenin 17 ve 18. ayetleri. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyor, sonra dersimize devam ediyoruz. Evet, buyur Yahya Hoca.
Evet, Hac suresi 17 ve 18. ayetler mealen şöyle. İnanıp güvenmiş olanlarla Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve bir de Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasını ayıracaktır. Allah her şeye şahittir. Görmedin mi? Göklerde olanlarla yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hareket eden tüm canlılar ve birçok insan Allah'a secde ediyor, yani boyun eğiyor. İnsanların birçoğuna da azap hükmü hak oldu. Allah kimi değersiz kılarsa onu değerli hale getirecek kimse olamaz. Allah gerekli gördüğü şeyi yapar.
Evet, şimdi 17. ayette Allah-u Teala bugün insanların farklı din zannettiği ama her birisi de birer İslam olan şeylerden bahsediyor. Yani nebilerin ümmetlerinden bahsediyor. İnşallah o konuda Zeynep Hanım'dan epeyce bilgiler öğreneceğiz. Burada şöyle şey yapıyor. Burada Allah-u Teala İnnellezîne âmenû diye başlıyor. İnanmış olan kişiler. Ya bu da bütün insanlığı anlatıyor bize. İnanmış olan kişiler. Peki inanmış olan kişi. Mesela bana Kur'an-ı Kerim tebliğ edildi. Kur'an-ı Kerim'i öğrendim, anladım. Baktım ki ha doğru. Fıtratımla birebir uyuşuyor. Gerçekler burada var. Amenna dedim. Peki Kur'an tebliğ edilmemiş olsaydı ne olacaktı? Zaten her insan çocukluğundan itibaren yapmış olduğu gözlemlerle Allah'ın varlığı ve birliği kanaatine varıyor. Kendi doğal yapısıyla tabiat arasındaki uyumu da görüyor. Doğruların evrensel olduğunu da görüyor. O zaman kendi bildiği doğrulara göre hareket ederse ve Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kendi bilgilerine göre hareket eder. Şuna buna uymaz. Yani dini kendine alet etmez. O zaman doğru yolda olmuş olur. Yapabileceği başka bir şey yok ki. Yapabileceği başka bir şey yok. İşte İbrahim Aleyhisselam daha çocukken babasına karşı çıktı. Daha yeni buluğa ermiş. İşte Araf suresinde anlatılan ayette olduğu gibi Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin kanaate varıyor buluğa erinceye kadar her insan. Bakıyor, Allah Allah bu taşa toprağı niye tapıyor? Ondan sonra Allah-u Teala ona göklerin ve yerin melekutunu, yani kim yönetiyor gökleri ve yeri onu gösteriyor. Allah'ın varlığını biliyor zaten. Allah'ın kendisinin sahibi olduğunu da biliyor. Çünkü başka bir şekilde olması mümkün değil. Yani kendi gözlemleriyle bunu biliyor. Babasının öğretmesine de gerek yok. Ondan sonra o toplumda yıldızlara tapıldığı için ona öğretmişler. Efendim işte şey gezegen Allah'ın işte Allah'la bizim aramızda bir takım işler yapıyor. İsteklerimizi ona sunabiliriz. Görüyor gezegeni, ha bu benim Rabbim diyor. Ne oluyor? Yani Rab, o bir büyük Rab var Allah-u Teala, bir de bu küçük Rab. Ama bakıyor ki kayboldu. Ben ne yapayım, benim 24 saat benim buna ihtiyacım var. Sonra ayı doğarken görüyor. Ha işte bu benim Rabbim diyor. O ayın battığında görüyor, diyor ki ya benim Rabbim bana gerçekleri göstermezse ben de bu toplum gibi sapık olurum ya. Hemen diyorsun ki tamam gerçekleri buldu. Hemen sonra güneşi görüyor. Bütün şeyle doğuyor da ha işte bu benim Rabbim, bu daha büyük diyor. O da batınca tamam. Artık hiçbir şey kalmadı. En büyüğünden de bir şey çıkmıyor. O zaman Bunların hiçbirisi bana sahiplik edemez, bana yardımı olamaz, bana hiçbir şekilde destek veremez. Ben göklerin ve yerin yeri yaratana yöneldim diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam'a yapılan herhangi bir tebliğ yok. Herhangi bir nebi yok o toplumda. Hatta toplum tümüyle müşrik bir toplum. Putlara tapan bir toplum. Ama orada kendi gayretiyle doğruları buluyor. İşte dünyanın neresinde insanlar yaşarsa yaşasın, herkes İbrahim Aleyhisselam gibi araştırma yapıp doğrulara ulaşabilecek vasıftadır. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ın da toplumunu o putlar konusunda uyardığı zaman hepsi onun haklı olduğu kanaatine vardılar. Söyleyecek lafları olmadığı için hadi atıp yakalım bunu dediler. Başka yapacakları bir şey yok. Yani sözün bittiği yerinde yerde yumruklar konuşur derler. Onu da yakalım da kurtulalım dediler. Şimdi dolayısıyla bugün mesela biz Müslümanlar olarak Kur'an'ı tebliğ etmekle görevliyiz insanlara. Şimdi insanlara bırakın insanlara tebliğ etmeyi. Müslümanlar bile Kur'an'dan habersiz. Kur'an'ı ezberleyenler içeriğinden habersiz. Araplar habersiz. Yani Kur'an öğretilmiyor ki geleneksel din öğretiliyor. Yani oluşturulmuş din öğretiliyor. Yani şeylerin Afganistanlıların yeni çıkardıkları bir tabir varmış. Bugün de oradan bir arkadaşla görüştük. Halk diyormuş işte bir şey yaptığı zaman bu Allah'ın dini mi hocaların dini mi diye soruyorlarmış. Çok enteresan ya. Artık hocaların dinini bize öğrettiler. Allah'ın dinini değil. O zaman bugün Müslümanlar olarak Kur'an'dan bizim haberimiz yok ki başkaları olsun. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi yanlışlar içerisindeyiz. Allah'a şükür o yanlışları artık görmek nasip oldu. Dolayısıyla bizim insanlara sen kafirsin diyebilmemiz için onlara Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmemiz lazım. Onların da iyi anlaması lazım. Anladıktan sonra da ona göre davranmaları lazım. Aynı şey Tevrat ve İncil için de geçerli. Bugün Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar Tevrat ve İncil'i, Kitab-ı Mukaddes dedikleri şeyi insanlara göstermiyorlar. Ya bizim dinimiz bu. İşte mesela bir kere buraya bir Hristiyan toplum gelmişti. Yani onların şeyleri papazlarından oluşan, en üst seviyedeki kişilerinden oluşan. Burada bir arkadaşımız sordu onlara, Tevrat ve İncil sizin için ne ifade eder? Çok kutsal, çok değerli kitaptır ama biz onları uygulamayız. Biz konsil kararlarını uygularız. Ve bunda kendileri söylüyor. Diyorlar ki İsa'yı biz Tanrı ilan ettik diyorlar. Allah'ın oğlu biz saydık diyor. Bunu da açıkça söylüyor. Ne oluyor şimdi? Bunlar yanlış olduklarını gayet iyi biliyorlar. Yani dini kendileri şey yapmış. Peki vatandaşlar ne yapacak? Dolayısıyla bizim bir insana kafir diyebilmemiz için önce Allah'ın kitabını tebliğ etmiş olmamız lazım. Şimdi gelelim buraya. Ne diyor burada? İnnellezîne âmenû. Bir, inanmış olan kişiler. Yani Allahü Teala'nın istediği gibi inanıyor. Mesela şey yapıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın o zaman desen ki inandığın bir nebi var mı? O da ne diye soracak. Nebi de ne demek diye soracak değil mi? Bilmez ki. Peki inandığın bir kitap var mı? Allah hangi kitap? Kim yazmış diye soracak. Şimdi dolayısıyla ahiret inan ha tabii elbette öldükten sonra yeniden dirilmemiz lazım. O işte ağaçlardan düşen şeyler, çekirdekler yeniden dirildiğine göre biz de dirilebiliriz diyebilir. Çünkü kendi vücut yapısında ölümsüzlük şey var diyebilir onları. Tamam. Peki şimdi Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır dediğine göre onu doğru bir yolda kabul ediyor. İşte İbrahim Aleyhisselam gibi olan ister doğuda ister batıda dünyanın her yerinde insanlar vardır. Biz bu insanlara doğru şekilde yaklaşmalıyız. İşte burada ne dedi Allah? Önce inananlar dedi. Tamam. Yani Kur'an-ı Kerim'e inananlar da buna girer. Diğer şeylerden yani kendi kitaplarına tam uyanlar da girer, uymayanlar da girer. Ondan sonra da dedi ki İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbiîne vennasâre vel mecûs. İşte Yahudiler, Nasraniler yani Hristiyanlar, Mecusiler.
Sabiileri atladık.
Ve Sabi'in.
Yani Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar.
Yahudiler, Sabi'iler, Hristiyanlar ve Mecusiler. Dört tane, evet. Bir de Müşrikler. Müşrikler ne olmuş oluyor? Yani doğruları bildiği halde araya Allah'la arasına bir şeyler koyanlar. İşte o İbrahim Aleyhisselam zamanında hani o putlarına bir oyun kuruyor. Önce diyor ki işte onlar şeylere inandıkları için daha genç bir delikanlı şeylere bakıyor, yıldızlara bir bakıyor. Aa ben hastayım deyince herkes yanından kaçıyor. Bunu bizim şeylerimiz çarptı. İlahlarımız çarptı. Çünkü orada onları hafife aldığı için bunlardan ne bekliyorsunuz dediği için. Ondan sonra tutuyor, onları kırıyor, çekip gidiyor. Geliyorlar, bunu kim yaptı? İbrahim yapmış. Çağırıyorlar. Yok diyor, belki büyükleri yapmıştır. Bak büyükleri duruyor. Sorun ona. Sorun deyince herkes hemen lan biz ne olduk ya? Ya bak sizin de konuşmayan, sizi dinlemeyen birisinden mi kulluk ediyorsun? Gerçekleri bir sürüyle anlıyorlar. Bilmiyor değiller yani. Müşrik olduklarını gayet iyi biliyorlar. O zaman her yerde bunlar var demektir. O zaman işte burada üçe ayırıyor Allah-u Teala. Bir, mümin olan kişiler. Tamam. Ondan sonra iki, yani üç tane ellediğine kelimesi geçiyor. Yahudilik, Sabiilik, Nasranilik, Mecusi, yani Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve Sabiler. Ondan sonra da müşrikler. Üç gruba ayırıyor. Ha peki bunların durumu ne? İnnallâhe yafsulü beynehum yevmel kıyamet günü, Allah bunların aralarını ayıracaktır. Ne yapacak? Her birine kendi durumuna göre şey yapacak. Hükmünü verecektir. Aralarında hükmünü verecektir. İnnallâhe alâ kulli şeyin şehit. Allah her şeye şahittir. Kimin ne yaptığını, içinde ne olduğunu, kalbinde ne olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi bu konuda başka ayetler de vardı.
Evet, isterseniz hani bu inanç grupları kimler onu bir görelim, ondan sonra benzer ayetler.
Tamam, o zaman Zeynep Hanım'dan dinleyelim bunları biraz daha ayrıntılı bir şekilde.
Tamam. Öncelikle ayet-i kerimede Yahudilerden bahsediyor. Yahudi kavramı Davud Aleyhisselam'ın krallığından sonra ortaya çıkıyor. Çünkü Davud Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yahuda'nın soyundan geliyor. O yüzden onun krallığına da Yahuda krallığı deniyor. Ve Yahudi kavramı başlarda Yahuda krallığına mensup kişi anlamında kullanılıyor. Sonra Yahuda krallığı Babil istilasında yıkılıyor. O zaman da yani onun arkasından artık bu kavram İsrailoğullarının dini, etnik kimliklerini ifade etmek için genel olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde de Yahudilik dediğimiz zaman aslında yalnızca onlara Allah tarafından verilmiş, İsrailoğulları nebilerine Allah tarafından verilmiş kitaplar değil, onlar etrafında oluşturulmuş literatür de anlaşılmaya başlanıyor. Çünkü o zaman işte Tevrat var, ona yazılı Tevrat diyorlar, Tanah diyorlar. Bunun dışında sözlü Tevrat dedikleri Talmud denen bir şey daha var, literatür daha var. Ondan sonra Midraşlar denen, onların işte fıkıh kitaplarından, tefsirlerinden oluşan farklı kitapları daha var. Bu literatürün hepsine, onların yani bu inançlarına inandıkları şey artık Yahudilik denmeye başlanıyor bu geleneğe. Bunun arkasından Sabiiler geliyor ayet-i kerimede. Sabiilerse Yahya Aleyhisselam'ın ümmeti diye düşünüyoruz. Onlar şöyle bir gruplar. Yahya Aleyhisselam'ın ya da öncelikle şimdi onların kitabına Ginza deniyor. Ginza Raba. Öncelikli olarak eserleri bu. Sonra Draşya de Yahya ve Kolasta diye farklı eserleri daha var. Şimdi bunlardan Draşya de Yahya aslında Yahya Aleyhisselam'ın öğretilerini içeriyor. Onunla ilgili bilgiler içeriyor. Yahya da eğer Hristiyan literatürünü ya da işte kutsal kitabı okuduysanız Vaftizci Yahya olarak bilinir. Sabiler de çoğunlukla su kenarlarında, ırmak boylarında yaşıyorlar ve sıkça yıkanıyorlar. Yani işte boy abdesti diyebiliriz belki buna. Onlar vaftiz diyorlar buna. Günahlarından arınmak için, işte çeşitli ibadetleri için sıkça yıkanıyorlar. Sürekli bembeyaz giyiniyorlar. Bu fazla yıkanmaları nedeniyle de Arap komşuları Sabilere muğtesile diyor. Bir yandan usul edenler gibi suya dalanlar anlamında. Şimdi Sabilik Yahudilikten sonra sayılıyor. Farkındaysanız bunlarla alakalı işte dualist bir inancı vardır diyenler, işte iyiliği kötülüğü ayrı tanrıları var diyenler var. Oysa ki böyle değil. Ginza'ya baktığımız zaman içerik olarak gerçekten Kur'an-ı Kerim'e çok benzeyen kısımlar görebiliyorsunuz. Yaklaşık 600 sayfalık bir kitap ve Adem'in kitabı şeklinde de adlandırılıyor. Çünkü onlara göre zaten ilk nebi Adem Aleyhisselam, ondan sonra Şit, Nuh ve Şem'i de nebiler olarak kabul ediyorlar. Ondan sonra da Yahya Aleyhisselam'ı en büyük ve en son nebi olarak kabul ediyorlar. Kitapların içinde de yine bizim dinimizin temelleri gibi ibadetlerin olduğunu görebiliyoruz. Bunun arkasından ayet-i kerimede Nasara geliyor. Nasara kelimesi de bizim Kur'an tercümelerinde Hristiyanlar diye tercüme ettiğimiz kelimenin Arapçası. Niye Nasara? Çünkü bir iki olasılıktan bahsediliyor burada. Kelimenin İsa Aleyhisselam'ın bir yardım talebi var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah yolunda bana yardımcılar olacak diyor. Oradaki cevabı soruya olumlu cevap veren kişiler oldukları için İsa Aleyhisselam'ın destekçileri oldukları için onlara Nasara yani yardım etme kökünden bir kelime söylendiği bir olasılık. Bir diğeri de İsa Aleyhisselam'ın doğum yeri olan Nasıra'ya ithafen isimlerinin Nasrani ya da Nasara olarak Kur'an-ı Kerim'de geçtiği söyleniyor. Bundan sonra vel mecus diyor Kur'an-ı Kerim. Mecusiler de bizde çoğunlukla işte mecusi dendiği zaman ateşe tapanlar gibi bir fikir geliyor akla. Oysa ki aslında onlar da tek tanrılı bir inancın üzerine kurulular. Mecusilerin de bir nebisi olduğu ve bunun Zerdüşt olduğuna büyük bir olasılık veriliyor. İşte Zerdüştiler diye de aynı zamanda anılıyorlar bu nedenle. Batı'da bunun ismi Zoroaster. Yani bir çok büyük bir düşünür olarak da adlandıranlar var. Ama baktığımız zaman aslında onun getirdiği ve tek tanrısı Ahura Mazda'ya inanılan böyle bir tebliğ yapılan bir kitap. Bu ne, Ahura Mazda olduğu için tanrıların ismi Mazdeizm de deniliyor.
Bak tabii
Mecusi.
bunlar Allah'a ahura
Tabii
mazda diyor.
Allah'a
Başka
Ahura
Allah'tan
Mazda diyorlar.
başkası
Yani
değil.
farklı bir tanrı değil bahsettiğimiz
Mesela
şey.
şimdi
Büyük ilah demek.
İngilizler Allah'a ne diyorlar?
God
God
diyorlar
diyorlar.
işte bu.
Fransızlar diyor diyorlar.
Evet.
Ruslar başka bir şey söylüyorlar ama hepsinin kalkası. Mesela Türkler de Tanrı derler, Tengri
Hı
derler.
hı.
Ama hepsinin kastı da aynıdır yani.
Tabii
Değişen
ki.
bir şey
Ya
yok.
hepsinde sonuçta yaratıcı olan Allah'tan
Tabii.
bahsediliyor. Onların da kutsal kitabı Avesta, özellikle Gatalar denen o 7 bölümden oluşuyor. Buralarda tamamen tek tanrı olduğu zaten açık ama ondan sonra bunun etrafında oluşturulan, eklenen yorumlarla Zend adında yeni kutsal metinler çıkıyor. İşte sonradan o dualist inanç vesaire denen şeyler belki bunlara dayandırılarak mecusilere atfedilmiş ya da işte ateşe taptıkları gibi bilgiler. Oysa baktığımız zaman abdest, beş vakit namaz, kurban, sadaka, zekat bu gibi ibadetleri zaten görebiliyoruz biz Avesta'da.
İstersen bir şey daha söylerim. Abdest kelimesi de onlardan gelmedir.
Doğru.
Abdest, el suyu anlamına. Namaz kelimesi de onlardan gelmiştir. Oruç kelimesi de onlardan gelmiştir. Onlar da aynı ibadetleri onları da yapıyor. Zaten İslam'dan başka ikinci bir din yok ki tek bir din var. Ama sonradan bunlar isimlendirmişler. Mesela işte Yahudilik dediniz, Nasranilik dediniz. Allahü Teala şey yapmıyor yani Yahudilik ve Nasranilik için mesela ne diyorlar şeyler? Bu İbrahim Aleyhisselam için de söylerler şeyler. Diyor ki mesela ey ehli kitap kitaplarında İbrahim hakkında niye tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ondan sonra indirildi. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Yani siz diyor bilginiz olan konuda tartışan kimseler. Peki bilginiz olmayan bir konuda niye tartışıyorsunuz? Oysa Allah her şeyi bilir. Yani bakın çünkü bunlar sonradan kendileri bu isim sen de anlattın. Bu ismi Hristiyan ismini onlar vermişler. Yahudilik ismini o kendilerine vermişler. Şeyde de Bakara suresinde de Allahü Teala söylüyor. Bakara 140'ta. Bak diyor ki yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Yani zaten Allah şeyde de Maide 3. ayette ne diyor? Allah hakkında din İslam'dır. Ve burada da söylüyor yani onların hepsi Hanif ve Müslim'di yani. Ma kâne İbrahim Yahudiyyen ve la Nasraniyyen ve lakin kâne Hanife Müslim'e. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan'dı. Müslim ne demek? Allah'a teslim olan demektir. Dolayısıyla İslam'dan başka bir din yok.
Evet, mesela Yakup ve torunlarının, işte demin okuduğunuz Bakara 140'ta Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Baktığımız zaman Yahudi diye kimlere deniyor? Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelenlere normalde. Ama Allah diyor ki onların Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? Demek
Değil.
ki başka bir isim verilmeyecek. Yani her dönemde Allah'ın kitabına, onun emirlerine teslim olanlara Müslüman deniyor bu
Tabii
kadar.
yani bu Hristiyanlık, Yahudilik ayrı bir din yok. Tek bir din var o da İslam. Ve de ne diyor Allah şeyde?
Ali İmran 85.
85. ayet Ali İmran.
Ali İmran
Ve men
85.
yebteği gayrel İslami dinen felen yukbele minhu ve huve fil ahireti minel hasirin.
İşte İslam'dan başka kim
Din
bildiğim
asa bu din ondan kabul edilmeyecek ve ahirette de kaybetmişlerden sayılacak bu insan.
mesela şimdi Mecusileri anlatıyor Zeynep Hanım. Ben İran'a gittiğimde İsfahan'da orada bir tepede baktık. Dediler işte bura Mecusilerin şeyi ibadet yerleri. Niye orada ateş mi yakıyorlar? Yok her zaman yakmazlar. Sadece namaz vakitlerinde yakarlar dediler. Yani bir şey için çok tepe bir yer. Her taraftan gözüküyor. Millet namaz vaktinin geldiğini görsün diye. Öyle namaz şeyde bizim de bir arkadaşımız var yine Farsça sitenin yöneticisi. Afganistanlı bir arkadaşımız Ahmet Mervi Bey. O ya şeyde Mecusilerin kitaplarını okumuş. Vallahi en büyük şeyleri şirktir şirk. Yani en büyük günah saydıkları şey şirktir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir de ben bir gün şey yapmıştım. Hani bu şey Hümeyni geldiği zaman oradaki Mecusilerin bir kısmı Kanada'ya kaçmıştı. Ben de Kanada'daki merkezlere bir mektup yazmıştım. Böyle epeyce de uğraştım. Bir haftaya yani çok nazik olsun, rahatsız olmasınlar diye. Orada şunu yazmıştım. Allah'la sizin aranızda sizin hocalarınızın görevi nedir? Hemen bana kısa hemen cevap gönderdiler. Biz müşrik miyiz? Ne işleri var bizim Allah'la bizim aramızda? Aynen işte bir şeyler. Dolayısıyla biz bu insanlara tasdikle yaklaşmak zorundayız yani. Evet.
Aslında benim söyleyeceklerim bitti. Bir de şey vardı. Bir hadis vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın Mecusilerle alakalı onları ehli kitap muamelesi yapınız dediğine dair onu hatırlatmak istiyorum.
Doğru. Onda ehli kitapla muamele nasıl muamele ediyorsanız öyle şey yapın. Niye? Çünkü ellerinde kitap var. Yani kendi ibadetlerini yapıyorlar. Biz de onlara mesela Allahü Teala şeyde Bakara suresi 40. ayetinde bize ne İsrailoğullarına nasıl hitap ediyor?
Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaye ferhabun. Ey İsrailoğulları size olan nimetimi hatırlayın. Size yüklediğim görevi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim ve yalnızca benden korkun. Ve aminu
Ondan
bima
sonra
enzeltu.
söylüyor, işlediği
Evet.
görev ne?
Ve aminu bima enzeltu. Size indirdiğim şeye, kitaba inanın. Nasıl? Musaddikan lima me'akum. Sizin önünüzde hazır bulunan şeyi tasdik eder bir şekilde indirdiğim kitaba. inanın güvenin.
Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim, onların yanlarında bulunan Tevrat'ı, onların İncil'e de inanma görevleri var. Çünkü İsa Aleyhisselam onlara gelmiş olan bir nebidir. Onu tasdik eden, zaten Allahu Teala Maide suresinde, şeyde Ali İmran'da da, bu işte bu ayette de Kur'an-ı Kerim'in o kitapları Tevrat'ı, İncil'i tasdik ettiğini açıkça bize bildiriyor. Tasdik ne demek? Yani oradaki bilgiler, ama tabii bazı bilgilerle oynamışlar. Çok ciddi manada oynamış. Onu da zaten Maide 15. ayette diyor. İşte size Resulümüz geldi. Sizin gizlediğiniz birçok şeyi açığa çıkaran, birçok şeye de dokunmayan diyor. Şimdi bazı birçok şeyler gizlediklerini zaten sen de çok çalışıyorsun bu konularda biliyorsun. Öyle bir oradan oraya şey yapmışlar ki ilişki kuramıyorsunuz ve konuyu anlamakta zorlanıyorsunuz. Şimdi bizim tasdik ilişkisiyle onlara yaklaşmamız lazım. Şimdi inanın diyor. İşte o ayet istersen bir tamamla.
Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Sizin yanınızda olanı tasdik eder bir şekilde indirdiğimiz o kitaba inanın. Ve la tekunu evvele kafirin bihi. Onu ilk görmezlik eden siz olmayın. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila. Benim ayetlerimi böyle çok ucuz bir fiyata, az bir fiyata satmayın. Ve iyyaye fettekun. Ve yalnızca bana karşı yanlış yapmaktan sakının.
İyi, yani işte bak onlar da ne yapmaları lazım? Bak size verdiğim sözü yerine getir.
King, ben de sizin verdiğim sözü yerine getireyim.
Söz. Bugün mesela İsrailoğulları Gazze'yi ve dünya hakim olma yoluna girdiler falan. Ne oluyor? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam dünyaya hakim olacaktır diyor. Tamam. İslam'a girin. Siz de hakim olun. Başka şekilde İslam'a gireceksiniz. Başka şekilde yok. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e inanmadan Yahudilerin hedeflerine ulaşmaları imkansız. İnandıkları zaman da bu yaptıkları yanlışların hiçbir tanesini asla yapamazlar yani. Bütün insanlara iyi davranmak zorundadırlar. Çünkü herkes Allah'ın yarattığı kuldur. Yani seninle savaşmayanla savaşamazsın. Evet. Peki orada bir şey bitti mi sizin? Şimdi mesela yani ben şimdi ikinize de sorayım daha anlaşılır olması için. Tamam biz şimdi ister Mecusi olsun, ister Sabi olsun, ister Yahudi, ister Nasrani olsun. Onlarla ilişkilerimiz hangi bağlamda olması gerekiyor? Tasdik bağlamı değil mi? Tasdik. Allah tasdik ettiğini söylüyor. Peki onların Kur'an'a inanmalarının olmazsa olmaz şartı ne? Yine tasdik ilişkisi. İşte Allahü Teala şeyde Ali İmran 81. ayette ne diyor?
Evet, bizim derslerde en çok okuduğumuz ayetlerin başında geliyor bu Ali İmran 81. ayet. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve iz ahazallahu mithaqan nebiyyin." Allah nebilerden şöyle söz almıştır. Neydi o? "Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin." Ben size kitap ve hikmet veririm de. Bu bütün nebilere. Adem Aleyhisselam'dan son nebi, yani Hatemen Nebiyyin olduğu Kur'an'la sabit olan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebileri kapsıyor bu. Diyor ki size ben bir kitap ve hikmet veririm de. Sümme caekum rasulun. Ve daha sonra bir rasul gelirse, benden yana bir rasul gelirse nasıl? Musaddikun lima maakum. Sizinle beraber olanı tasdik eden bir rasul gelirse. Elinizdekini tasdik edecek. Diyecek ki işte bak o Allah'ın kitabı, bu da Allah'ın kitabı. Orada söz verilenler işte burada geliyor. Orada müjdelenenler burada geliyor diye. Bunu görürseniz letu'minunne bihi, kesinlikle ve kesinlikle ona inanıp güveneceksiniz. Ve letensurunnehu, ve kesinlikle ona yardım edeceksiniz. Tamam mı?
İnanmaların olmazsa olmaz şartı ne?
Onu tasdik ediyor olması, ellerindekini tasdik eden bir Resul gelmiş olması gerekiyor. Onlara diyor ki Allah, kâle e'kırartum e'kazdum alâ zâlikum ısrî. Siz bunu kabul ettiniz mi? Bu sözü. Bu ağır yükü yüklendiniz mi? Hepsi birden demişler ki kâlu akrarna. Evet ya Rabbi, kabul ettik. Allah da diyor ki kâle feşhedû. Öyleyse siz de şahitlik edin. Ve ene me'akum mineşşahidin. Ben de sizinle beraber şahidim. Yani karşılıklı olarak bunu böyle yaptık mı yaptık diyor Cenab-ı Hak. Bütün nebilerden bu şekilde bir söz almış demek.
İşte o nebilerden bir tanesi de Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselamdır değil mi? Ama bizden böyle bir söz alınmadı çünkü artık
son nebi geldiği için.
Son nebi geldi. Bizde böyle bir şey yok. O zaman mesela şeyde Yahudilikte bir nebi beklentisi var mı?
O nebi değil de şey bekliyorlar
artık. İsa kurtaran şey Mesih diyorlar. Muhammed Aleyhisselam ona inanmadılar ki Muhammed Aleyhisselam'a. Aslında Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'den çıkacağını da çok iyi biliyorlar. Siz bu konuda çok çalışmalar yaptınız. Şimdi buna inanmak mecburiyetinde olduklarını da çok iyi biliyorlar. Ayetlerde açıkça işte bu ayet zaten az önce senin okuduğun Bakara 40 ve 41. ayetlerde de gayet iyi biliyorlar. Ama hesaplarına gelmiyor.
Gelmediği için onu bir nebi beklentisinden çıkarmış, bir kurtarıcı beklentisine dönmüş.
Kurtarıcı beklentisine dönmüşler. Mesela şimdi biraz önce Zeynep Hanım'ın anlattığı şeyler, mecusiler var, sabiler var. Onları da bekliyorlar. Mehdi bekleniyor. Mehdi ne demek? Mehdi doğru yolda olan bir kişidir. Muhammed Aleyhisselam Mehdi değil midir? Yani doğru yolda olan kişidir. O aslında bekledikleri Muhammed Aleyhisselam'dır. Aynı şey bugün şeylerde de var. Hindistan'daki yani bu Budistlerin katalarında da var. Kataydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Vedalarda. Bu yanlış söyledim evet. Vedalarında da var. Tamam. Biz şimdi onlara bunlarla gitmek zorundayız. Ben şimdi size mesela ikinize şunu söyleyeyim. Peki bak siz tasdik konusunda çok ciddi çalışmalar yapan bir hanımsınız. Allah razı olsun. Yahya Hoca da bu konuda çok ciddi çalışıyor. Peki bu tasdik konusunda Müslümanların durumu ne?
Ya tasdik denince bizde anlaşılan şey genelde şöyle. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eder mi sorsanız evet eder. İncil'i eder. Ama hangi Tevrat'ta İncil'i? Bugün mevcut olmayan Tevrat'ta İncil'i. Yani Allah bir zamanlar Musa Aleyhisselam'a Tevrat diye bir kitap indirmiş. Zaten o iddia da şey değil. Tartışılması gereken bir iddia ayrı mesele. Çünkü Tevrat Musa Aleyhisselam'la birlikte başlayıp İsrailoğulları nebilerinin tamamına indirilen kitapların ortak adı.
Ya bir de tabii Tevrat Musa'ya verilmiştir de öyle de öğrettiler bize. Evet. Halbuki öyle bir şey yok.
Yani Musa Aleyhisselam'a da verilen ama Musa Aleyhisselam'ın vefatıyla birlikte ondan sonra gelen nebilere de verilmeye devam eden kitabın adı. İşte diyor ki bir zamanlar Musa'ya Tevrat verildiğini tasdik eder. Bir zamanlar Davud'a Zebur verildiğini tasdik eder. Bir zamanlar İsa'ya İncil verildiğini tasdik eder. Yoksa bugünkü Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i değil. Hatta biliyorsunuz bazı kitaplarda hepsinde olmasa da yani hakaret edici yani tahkir edici ifadeler bile kullanılır. Soru sorulur. Acaba Tevrat ve İncil nüshalarıyla affedersiniz taharet yapılır mı yapılmaz mı? Onlar taharette kullanılır mı kullanılmaz mı sorusunu bile tartışıyorlar. Niye? Çünkü biz ona Allah'ın kitabı muamelesi yapamayız. Şimdi böyle bir tasdik anlayışıyla siz bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a, bir Mecusi'ye, bir Sabi'ye gittiğinizde adamla zaten baştan aranızda duvar ördünüz yani. Tabii. Yani bu Âl-i İmrân 81. ayette anlatılan yanınızda olanı tasdik edici bir Resul gelirse. Adam diyecek ki benim yanımdakini tasdik etmiyor ki. Beni tümden reddediyor zaten. Beni baştan yok sayıyor. Beni tahkir ediyor, küçümsüyor.
Yanımda benim önümde bu kitap olacak. Evet. Tasdik etsin ya.
Aynen öyle. Şimdi, yani tasdikin maalesef bizde adı var ama içi boş.
Bak şeyde Almanya'da Goethe Üniversitesi'nde Evangelik Fakültesi var. Bizi davet etmişlerdi. Gittik oraya. Oranın dekanı davet etmişti. Sonra dekanın bir küçük bir işi çıkmış. Biz hocalarla oturduk, konuşuyoruz falan. Onlara aynen bunu söyledim. Bakın gelin dedim Tevrat'ı, İncil'i. Hatta dünyada nerede bir ilahi kitap olarak biliniyoruz hepsini getirelim. Kur'an-ı Kerim'le birlikte okuyalım. Ve aralarındaki tasdik ilişkisini görelim. Yani oradaki o hocalar öyle bir mutlu oldular ki ay bunu yapalım bu çok önemli falan. Arkasından dekanları geldi. Bunu söyleyince ortalığı yıktı. Böyle yani ya ben sen davet ettin oraya. Ne oluyor? Şimdi ben bir şey soracağım Zeynep Hanım'a. Şimdi bakın Sabiilerden bahsetti. Sahabilerin kitabından bahsettin değil mi?
Evet, Ginza'dan bahsettim.
Peki Sahabilerin nebisi neydi?
Yahya.
Yahya aleyhisselam. Peki Yahya aleyhisselam Allah kitap vermiş mi?
Evet.
Kur'an'da var mı bu?
Evet.
Kur'an'da var. Ama gelenekte yok. Neden? Çünkü o kendisine kitap verilen kişilerden biri değil. Başkasına, kendisinden önceki peygambere verilen kitabı uygulamakla görevli olan bir peygamber.
Peki Allah ne?
Öyle. Allah Teala Meryem suresinin 12. ayetinde diyor ki, direkt kendisine hitap ederek Yahya aleyhisselamın, ya Yahya hudil kitabe bi kuvve ve ateynâhul hukme sabiyya. Ey Yahya, bu kitabı al ve sımsıkı sarıl diyor. Çünkü biz daha ona henüz çocukken doğru karar verme yeteneği, bir hikmet verdik.
Peki hikmet verdik diyorsunuz. Tamam, bak Allah açıkça Yahya'ya kitap verdiğini söylüyor.
Şu buradan belki açıkçayı anlamayabilirler. Ben onu söyleyeyim isterseniz. Müsaadenizle bir açıkça yapayım. Çünkü diyecek ki yani kendisinden önce diyelim ki babası Zekeriya'ya. Gelenekte o da kabul edilmez ama babası Zekeriya aleyhisselama verilen kitaba da demiş olabilir. Al bu kitabı, sen buna sıkı sarıl. Bu akla gelebilir, doğru. Ama Allah Teala En'am suresinde Zekeriya aleyhisselamı da Yahya aleyhisselamı da onlardan birçoğunu ismen zikrederek 18 tane nebinin adını, bir de onların çocukları, babaları, kardeşleri falan diyerek dolaylı olarak bütün nebilere işaret ettikten sonra En'am suresi 83'ten başladı. 89. ayette şöyle diyor. Bütün, hatta o Yahya aleyhisselam isminin geçtiği ayeti özellikle söyleyeyim. 85. ayet şöyle diyor. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Tercümeye gerek yok herhalde değil mi? Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas. Küllüm mines salihin. Tamamı bunların iyi kimselerdendi. Diğerlerini de saydıktan sonra 89. ayette Allah diyor ki Ulaikellezine. Onlar bakın o kimselerdir ki ateynahum. Biz onlara verdik. Ne verdik? El kitabe vel hukme ven nübüvvete. Kitap verdik. Hikmet verdik. Nübüvvet verdik. Nebilik verdik.
Peki şöyle diyeyim.
Her birine demek ki.
İstersen şöyle diyeyim. Ben şöyle aklıma geldi. Tamam, kitap, başkasının kitabını verdik diyorlar ya. Peki başkasının nebiliğini mi verdiler ona?
Olmuyor işte. Başkasının hikmetini mi verdi yani? Olur mu öyle şey? Olmaz. Demek ki her
bir... 81. ayette de Allah her birine kitap ve hikmet verdik diyor. Peki ben şimdi ikinize de sorayım. Mesela siz bu vakfa gelinceye kadar hikmet diye bir şey biliyor muydunuz?
Yok, hikmet dediğimiz şey böyle bir şeyin arkasındaki gizem.
Felsefe yani, evet, hikmet felsefe.
Oraya ya da işte evet, felsefe öyle bir şey anlaşılıyor.
Peki sen bu konularda ikiniz de çok çalışıyorsunuz. Herhangi bir bugünkü yani Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakırsak, işte şimdi şurası ağzına kadar kitap dolu. Burada Muhammed Aleyhisselam'a ve bütün nebilere Allah kitabıyla birlikte hikmet de vermiştir diyen bir ifade hatırlıyor musunuz?
Yok. Yani hepsini okumamışız.
Hem kitap hem hikmet. Hikmet ne okur? Kitaptan doğru hüküm çıkarma metodu, problem çözme metodu. Bunu yok ettikleri için Kur'an'dan hüküm çıkarılamaz hale getirmişler. Tasdik ilişkisini tümüyle ortadan kaldırmışlar. Hiçbir şey kalmamış. Şey var zaten, nübüvvet de verdik diyor, nebilik, nebi rasul meseleler de zaten karma karışık hale getirilmiş. Ne oluyor? Şimdi mesela
zaten gelenekte hani nebi denilen şahıs kendisine kitap verilmeyen peygamber.
Öyle diyorlar. Allah ne diyor? Bak bunu çok güzel söyledin ya, hiç aklıma gelmedi.
Rasul kendisine kitap verilen, yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilen peygamber. Nebi, evet. Nebi'de kitap da yok, şeriat da yok. Yani kendisinden öncekiyle amel eden, onun şeriatıyla amel eden yeni bir peygamber. İşte o yüzden Yahya aleyhisselama klasik manada o şeyle peygamber diyorlar. Babası Zekeriya, ona da aynı şekilde kitap ve hikmet verilmemiş şeye göre, klasikler anlayışa göre. Onlar en son artık Zebur demek ki. Yani Zebur ve Tevrat'la ancak hükmedecekler. Geleneksel anlayışa göre. Ama Allah Teala Nebi verdiği kişiye kitap verdiğini beyan ediyor.
Hepsine kitap veriyor.
Tamam, bana tersi yani.
Ve bir öncekini tasdik eder. Dininde tek dinli olduğunu söylüyor. İkinci bir din yok. Yani ve Muhammed Aleyhisselam'a da o az önce senin okuduğun En'am suresinin 90. ayetinde ne diyor?
Onların yoluna uy diyor sen de. Fe bihudahu muktedi. Ateynahum kitabe vel hukme vel nubuve. Fe in yekfur biha ula. Onun devamı öyle de.
Fe bihudahu muktedi. Ulaikellezine hedeynahum
Ulaike ellezine hedahumullah.
Hedahumullah, evet. Kendilerine Allah'ın rehber verdiği kişilerdir bütün bunlar. Sen onların rehberlerine uy diyor.
Ulaike ellezine hedallahu febihudahu muktedih 90. ayet.
Yani tamam, mesela şeyde Yahudiler ne zaman Beyt-i Makdis'e dönerek ibadet yapmaya başladılar kıble olarak?
Davud
Aleyhisselam zamanında. Tabi Davud Aleyhisselam zamanında. Allah Bakara suresinde bize anlatıyor. Bunu Yahudileri imtihan için değiştirdiğini geçici olarak söylüyor. Peki Muhammed Aleyhisselam zamanında, Davud Aleyhisselam zamanında oraya dönüyor. Muhammed Aleyhisselam zamanında Mekkelilerin oraya dönerek ibadet yapmaları gerekmiyor mu? Mesela İsmail Aleyhisselam'a da Allah kitap verdiğini söylüyor. Ondan sonra işte buraya getirdi ki namazlarını tam kılsınlar diyor. İsmail Aleyhisselam'ın oradaki soyundan gelenlere namazı, ibadetleri emretmemesi, kitabını tebliğ etmemiş olması aslında.
Özel ayet var zaten. Kâne ye'mur ehlehu bis salâti ve zekâdu İsmail Aleyhisselam için Meryem Suresi'nde. Özellikle o ehline, ailesine, halkına, herkese namazı ve zekatı emrederdi diyor. Yapın, kılın bunları diye.
Peki bunlar namaz kılarken ne tarafa dönerek kılmaları gerekir? Mecburen şeye dönecekler. Çünkü
yok,
Allah...
İbrahim İsmail Aleyhisselam zamanında da Kabe.
İbrahim Aleyhisselam zamanında demiyorum. Daha
he? Sonrakiler yani.
Sonrakileri diyorum ben. Yani bu şeyde Muhammed Aleyhisselam'ın zamanındakileri diyorum.
Müslümanlar yani.
Yok yok. Mekkelileri. Mekkeliler namazlarını kılarken şey yaparlar. Onlar da mecburen Kudüs'e dönmeleri gerekiyor. Çünkü bu tasdik ilişkisi açısından bu da şart. O zaman Muhammed Aleyhisselam Mekke'de namazını neden Kudüs'e dönerek kılmış? Yani bu Mekkeliler arası olmasa bile Mekke'de inmiş olan En'am suresi. Diyor ki Allah onlara şey yapmıştır.
Doğru yolunu kabul etmiştir. Sen de onların rehberine uy.
Kitaplarına uy diyor. Peki Yahudilerin Kudüs'e dönerek namaz kıldıklarını bile bile başka tarafa dönüp namaz kılabilir mi? Medine'ye geldiği zaman neden dua ediyor ya Rabbi bizi işte kıblemizi çevir? Çünkü geçici olduğunu Allah zaten anlatıyor. Geçici bir kıble.
Dönecek illaki orijinaline.
Belki o tarafa dönecek işte bunlar.
Nerede bekliyorlar oradaki ehli kitap da aslında onun gerçek Allah'ın nebisi olup olmadığının ortaya çıkması için bakalım kıbleyi değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? O müjdelenen, İncil'de müjdelenen olaylardan bir tanesi bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi diye bekliyorlar.
Evet.
Hatta onun nebiliğinin hani buna bakarak o Allah'ın nebisi veya değil diye.
Değişmeseydi o zaman hiç inanmayacaklardı yani.
O yüzden Muhammed Aleyhisselam yüzünü göğe çeviriyor.
Kıble değişmiyor.
Zaten derler. Zaten ayette de o var yani. Kur'an-ı Kerim'de o da var.
Bu istiyorsanız ben bugünkü ayetle ilgili benzer diğer ayeti de hatırlatayım mı? Onu da unutmadan.
İstersen şu ayeti okuyayım da. Bu mesela diyor ki kendilerine kitap verdiklerimiz kendi evlatlarını tanıdıkları gibi bilirler ki bu bir gerçektir. Kıblenin tekrar Kabe'ye dönecek olması. Ve ondan sonra da mesela şeyde diyor ki Allah-u Teala 150. ayette de diyor ki yani şeyde ne, hani nereden dönersen dön şey çıkarsan çık gücünü şeye Mescid-i Haram tarafına çevir. Lella yekune linnâsi aleykum hucce. Bu insanlar size karşı bir delil olarak bunu kullanmıyor.
Çünkü kullanabilirler değişmeseydi.
Kullanabilirlerdi kıble değişmeseydi. İşte bu bizim beklediğimiz nebi değil. Gayet iyi biliyorlar. Evet, şimdi dolayısıyla gerçekten burada en büyük suçlu ben Müslümanım diyenler. Ya hikmetin ne olduğunu bilen yok ki ya.
Hocam yani, burada evet. Ufak bir şey söylemek istiyorum. Müslümanlarda gerçekten hikmetin ne olduğunu bilen yok. Ama ben özellikle kutsal kitap araştırmaları yaparken Yahudi tefsirlerini ya da işte o ayet Yahudilerin pasajlar üzerinde yaptıkları açıklamaları araştırırken çok net hikmeti kullandıklarını görüyorsunuz. Yani bir tane pasaj var onun üzerinde yanında açıklamalarında işte şu bölüm, şu bab, şu pasaj nedeniyle işte bu böyle anlaşılır falan diyerek böyle. Hani bizim şu anda yaptığımız
ayetlerle
açıklanması, çalışmasını çok net yaptıklarını görüyorsunuz onların aslında. Yani hikmet bir dönem kaybolmuş ama ne ara onu gerçekten bilmiyorum. Yani Tevrat'ın inişinden, İncil'in belki inişinden sonra bir dönem kaybolmuş gibi, belki evet çok kısa bir zaman gibi.
Ama kaybolmuş olsa siz onu göremezsiniz ki.
Yani şöyle, tabii bizim yani Kur'an-ı Kerim'de kaybolmuş, daha doğrusu İslam dininde
Müslümanlar
kaybolmuş, onu demek istiyorum.
kaybetmişler.
Müslümanlar kaybolmuş.
Öncesinde kullanıldığına dair.
Öncesinde yani ehli kitap kullanıyor bunu açıkça. Tabii Muhammed Aleyhisselam da kullanıyor.
Muhammed Aleyhisselam kullanıyor. Mekke'deyken her gece ashabına bunu öğretiyor. Müzzemmil suresinde Allah bunu anlatıyor yani. Medine'de müsait vakitlerde öğretiyor. Ve şey de yani benim şahsen kanaatim şu, Abbasiler döneminde Yahudi müdahalesiyle bunlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Çünkü Müslümanlığın ilişkisi kesilerek, tasdik ilişkisi kesilerek Yahudilerin Müslüman olmasını engellemiş oluyorlar orada. O şekilde olmuş ve enteresan bir şey daha söyleyeyim. Mesela bugün bir alime, bir büyük alime sorsan hikmet nedir, ne cevap verir?
İşte bizdeki klasik manada felsefe değil.
Sünnet, yok sünnet
Yok,
diyorlar.
klasik şey,
Bu felsefede öyle, yok
tamam.
bu şey.
İslam felsefesi denince hikmet bilgisi
Ama
diye
usul bilgisi
anlatılıyor.
olanlar ne diyorlar?
Onlar sünnetçi
Sünnet
tabii.
diyorlar. Hikmet sünnet.
Yani usulcülerle ayrı.
Ulan sünnet ne? Kur'an-ı Kerim'de sünnet Allah'ın tüm nebilerine farz kıldığı, gitmelerini emrettiği yoldur. Allah Ahzab suresinin 38. ayetinde bunu açıkça söylüyor. Daha birçok ayetlerde net. Peki İmam Şafii Er Risalesinde diyor ki, işte görüşüne çok güvendiğim bir alimin söylediği bilgiye göre hikmet sünnettir. Allah Allah, Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra diyor ki, kitap kitabı sünnet sünneti nesh eder. Kitap sünneti sünnet kitabı nesh edemez. Sonra da bir rejim cezası için bir hadise 3 tane ayeti nesh ettiriyor. Yani bir inanılmaz bir yanlışlar ortaya çıkmış. Ondan sonra da şunu söylüyor bak orada esas şey. Allah hikmeti nebileri içerisinde sadece Muhammed Aleyhisselam'a vermiştir. Ya Kur'an'ı bir kere okumuş olan adam bunu kabul eder mi? Ama İslam alemi denen şeyler Kur'an'dan uzaklaştırılmış, tecvitle Kur'an-ı Kerim musiki bir kitap haline getirilmiş. Artık Kur'an anlamak bir kenara bırakılmış. Dolayısıyla ne Kur'an, ne kitap, ne hikmet. Allah bütün nebilere kitap verdiğini söyleyecek. Sen diyeceksin ki 4 tane kitap indi. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Peki Tevrat kime? Musa Aleyhisselam'a. Oh ne güzel. Yahudilerin arayıp bulamadığı bir şey değil mi? Ulan Musa'ya ait kitap Tevrat'ta var. Ama Tevrat'ın içinde Yahudi nebilerine gönderilen diğer kitaplar da var yani. Ne oluyor size? Yani neyse. Evet. Şimdi sen oku o ayet.
Evet, bu dersimizin konu teşkil eden 17. ayet. Onu bir kez daha mealen tekrar edeyim. Şöyle demişti Allah. Kur'an'a inananlarla Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve bir de Allah'a ortak koşanlar var ya. Allah kıyamet günü onların arasını ayıracak. Allah her şeye şahit. Bu ayetin benzeri 2 tane daha ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi Bakara suresinin 62. ayeti. İkincisi de Maide suresinin 69. ayeti. Hemen hızlıca onları da okumuş olayım. Bakara 62'de de Allah şöyle diyor. İnnellezîne âmenû. Yine başlangıcı aynı. Allah'a inanıp güvenenler. Sonra ikinci bir vellezîne kalıbı kullanarak Allah diyor ki vellezîne hâdû ve nesâra ve sâbiîn. Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler. Burada Mecusiler yok ve müşrikler yok. Diyor ki bu inanç gruplarından her kim men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanır güvenirse yetmez ve amile salihan ve bir de salih amel işlerlerse bunlar felehum ecruhum inde rabbihim. Onların mükafatı, ödülleri Allah katında olacak. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Üzerlerinde onların ne bir korku olacak ne de üzülecekler. Bakın hepsini Allah ortak olarak saydı. İnananlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler. Bu inanç gruplarından her kim Allah'a inanır güvenir, ahirete iman eder, salih amelde işlerse demek ki bunlara cennet var. Ha bu hocam biraz önce ifade ettiği gibi kendisine Kur'an tebliğ edilmemiş olanlarla tebliğ edilmiş olanları ayrı olarak düşüneceğiz. Kendisine Kur'an anlayacağı dille tebliğ edildikten sonra artık herkesin Kur'an'a inanması şart. Ama Kur'an gelmemiş kendisine veya anlayacağı dilde anlatılmamış. Adam sadece Kur'an diye bir kitap var biliyor. Tamam bilsin. Ama içeriğinden haberi yok. Biz buna tebliğ ulaştı diyemeyiz. Kendisine tebliğ ulaşmış olması için anlayacağı dilden okuyabilmesi veya aktarılması lazım kendisine. Okuması da şart değil. Düzgün aktarılırsa ona gerçekler ulaşmış sayılır. O zaman Kur'an'a inanmakla mükellef. Ama değil ki bugün, hani bırakın Avrupa'nın, Amerika'nın veya dünyanın birçok bölgesini, Müslümanların bile kaçta kaçı gerçek manada Kur'an tebliğiyle karşı karşıya, bunun sorgulanması lazım. Her Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen, Arapçasından ama, kendisine Kur'an tebliğ edilmiş sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü okuduğunu anlamıyor çoğu insan. Sadece okuyor, telaffuz ediyor. Biz ona okuma demiyoruz ayrı mesele ama telaffuz edebiliyor sadece. Buna bile tebliğ ulaşmayan bir dünyada, Avrupa'da veya Afrika'da veya Amerika'da veya Uzak Doğu'da İslam'dan bir haber bir insana ne yapalım, duysaydı Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var. Dolayısıyla o inanmadığı için o da cehenneme girecek falan, öyle olmaz.
Peki duydun,
Evet.
Kur'an diye bir kitap var.
Ne olsun? Yani ulaşmış sayılmıyor yani duymakla.
Hayır bak millete diyorsun ki eşhedü de.
Neye?
Müslüman olmak için işte şimdi Süleymaniye Camii'ne geliyor, eşhedü de. Diyor en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu.
Tamam, sen Müslüman oldun. Sana bir güzel de bir isim bulalım. Adam ne dediğini bilmiyor, neye şahitlik ettiğini bilmiyor. Söylesen ödü kopacak belki.
Peki tamam, sorayım ben size, ikinize de soruyorum. Eşhedü ben şahitlik ederim.
Ne?
Yani kesin olarak bilirim ki Allah'tan başka ilah yok. Bunu herkes bilir. Çünkü çocukluğundan beri gözlem yapıyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şahidim ki Muhammed Allah'ın kulu.
Nasıl şahitsin?
Herkes Allah'ın kulu. Ama elçisine nasıl şahit? Elçisi olduğunu nereden şahitlik ediyorsun kardeşim? Yani bunu anlatan bir şey duydum.
Bence o Müslüman olan o şahıslara, yabancılara söyleseler bunun manasını, ondan önce onlara sorarlar ki nasıl şahitlik etmem gerekir? Bana bir anlatır mısın diye anlatamaz karşıdakiler.
Anlatamaz.
Bence.
Anlatamaz.
Anlatamaz yani. Diyecek ki ben Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resul olduğunu nasıl şahitlik ediyorum hocam? Neye göre şahitlik etmeliyim? Biz diyoruz, sen şahitlik et. Boş ver, bu böyle. Böyle kapatırlar yani meseleyi. Halbuki adamın şahidim demesi için belgesini görmesi lazım yani. Evet.
Bak ilginç olan bir şey. Yani artık bu şey dedik. Bir ayet daha okuyacağız dedik ama herhalde ona sıra gelmeyecek. Öyle zannediyorum. Bir umreye gidiyordum. Ümmül Kura Üniversitesi'nin bir hocasıyla telefonda görüştük. Dedim ben haftaya geliyorum, işte görüşebilir miyim? Tabii dedi. Ondan sonra bir daha bir telefon açtı. Dedi ki ya işte burada dedi meşhur bir hadisçi var. Adını unuttum tabii şeyde. O her hafta halka bir sohbet yapıyor. Bu hafta da sen yapar mısın dedi. Ondan görüştüm de tamam yapsın demiş. Tamam dedim yaparım. Gittik. İyi hadisçi, ne güzel. Dedim o zaman şu hikmet konusunu bir anlatayım orada. Şimdi gittik orada bir Mekke'ye Medine tarafından gelirken girişte büyük bir tepe vardı. O tepenin üstünde bir köşk var. Oraya gittik. Halktan da böyle en az 200 kişi var. Üniversiteden master ve doktora öğrenciler de gelmiş. Neyse bizi anlattılar, millete tanıttılar falan. Sonra ben hikmet konusunu yani Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e ayrı bir ilim olarak koyduğunu, işte ayetlerle açıklanması, şu ayeti şu ayet açıklanmıştı, aradaki benzerlikler şunlar bunlar. Başlangıçta bunu anlatırken hepsi de çok mutlu oldu. Ama nasıl ki örneklere geçmeye başladık, baktılar ki elimizde hiçbir şey kalmadı. Ya o hocaları bir görseydiniz böyle kriz geçiriyorlar. Ama bir şey de diyemiyorlar. Millete met ettiler orada. Çok ayıp olacak. Ama ben hiç onlara bakmadım. Fakat o doktora ve master öğrencileri bir de o da dinleyen halk öyle mutlu bir şekilde dinlediler ki hele o öğrencilerin mutluluğunu bir görseydiniz. Ama işte şeyler yani bu Yahya Hoca söyledi. Ya bu adamların hepsi ayetleri ezbere biliyor. Fakat şey yok.
İçerik bilgisi yok.
İçerik bir de ayetler arası ilişkiler yok.
İşte hocam
İlişkiler yok.
aklınızı hiç kullanmıyorsunuz diyor ya, biz hani o akıl bağlantı kurma diye tercüme ediyoruz. Hani gerçekten o ayetler arası bağlantıyı kurmak, gerçek hayatla bağlantıyı kurmak, o var olan bilgiyi işler hale getirmek, ondan bir sonuç çıkarmak çok önemli olması, Allah bu kadar çok ayette
Aklını
aklınızı kullanmaz demez diyor.
kullanmayı bile doğru dürüst şey yapan yok
Evet.
yani.
O da var.
O bile yani bağlantıları doğru kuracaksın ya. Şu ayet Allah hangi ayette açıklamış? Bunu şey yapsanız da. Yani yine burada birkaç kere anlattım. İşte o davet edildiğimde Medine'de Medine'nin önde gelen hocalarından bir tanesi işte ya işte bu hoca çok meşhur bir adam. Türkiye seninle görüşmek için gelmiş de görüştürmemişler. Bir ondan görüşür müsünüz? Tamam dedik. Orada bir vakıfta ulemayı toplamışlar. Üniversitenin hocalarını çağırmışlar. Orada şey yaptı. Tabii neyi konuşacağımızı bana hiç söylemedi yani. Daha önce bir görüştük, bir ikramda bulundu ama sonra dedi ki sen dedi vahiy gayrimetlubu inkar ediyormuşsun. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her söz vahiydir. Allah'ın ona vahyettiği şeydir diye. Yok dedim niye inkar edeyim ya? Böyle bir şey yok ki olsa niye inkar edeyim dedi. Sen, ne demek yok dedi. Var tabii dedi.
وَمَا يَنْتِقُ عَنِ
Delilin ne? Der hemen şeyde Necim suresinde ve ma yantiku anil heva o kendi arzusuna göre konuşmaz.
الْهَوَى
İn huve illa vahyuha söylediği Allah'tan gelen vahidir. Bak
vardır.
şimdi bu ayetin diğer ayetlerle ilişkisini
Doğru, adam haklı.
adam %100 haklı değil mi?
Her söylediği Resulullah'ın vahiydir. Bu şeye göre, önü arkası
Bardak
olmaz.
su getir o da vahidir. Peki dedim şu ayetin bir devamını okur musun dedim. Allemahu şedidul kuva. Kim o dedim. Adam böyle yaptı. Cebrail dedi. Bak kim öğretmiş dedim onun konuşmalarını. Cebrail öğretmiş. Cebrail mi gelip de her gün şu sözü söyle, bu sözü söyle diyor. Cebrail aleyhisselam her zaman gelmiyordu ki. Ondan sonra devamını oku dedim. İstersen sen o ayetleri bir oku.
Evet, Necim suresi 3. ayetten itibaren 53. sure. O kendi arzusuna göre konuşmuyor. Konuştuğu o şey kendisine yapılan vahiyden ibarettir. Onu ona pek güçlü olan Cebrail öğretti, heybetli olan. Gerçek görüntüsüyle doğruldu. O sırada o en yüksek ufukta yani Nur Dağı'nda idi.
Bak Muhammed Aleyhisselam'ın nerede olduğunu da söylüyor Cebrail'in. Nur Dağı. İlk gelen vahiy değil mi?
Sonra yaklaştı.
Yani en yüksek ufuk Nur Dağı'dır. Şey Mekke.
Sonra yaklaştı ve aşağıya süzüldü. Muhammed'e 2 zira mesafesi kadar hatta daha da yaklaştı. Sonra o vahyedeceği şeyi Allah'ın kuluna vahyetti. Yani Kur'an-ı Kerim ilk vahiy esnasında.
Başka şekilde anlama imkanı var mı? Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği nedir? Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği ayetler. Başka şekilde anlamak mümkün mü tamamını okursanız? Ya peş peşe geliyor. Adam böyle yaptı orada. Ya Şeyh Abdülaziz ayağa kalktı böyle şey yaptı. Oturdu duramadı da yani böyle milletin önünden geçiyor. Böyle Ya Şeyh Abdülaziz letevakkafuna hazel kompütür beden yetefeccir. Böyle diyor ki burada duralım lütfen burada duralım. Bu kompütür patlamaya başladı diyor. Kafası patlamaya başlamış. Ama hakikaten iyi niyetli bir insandı. Yani bir şey yapmadı. Öyle bir sağa sola çekmedi herhangi bir şeyi. Fakat ya sen Arapların en önde gelen alimlerindensin. Çünkü Kur'ansız bir ilim ya. Kur'ansız bir ilim. Kur'ansız ilim görünce işte Mekke'deki hocalar da şokları yaşadılar yani. Evet. Neyse şimdi herhalde biz bu ayette bitireceğiz.
Bir işte belki Maide 69'u da hatırlatalım en azından. O Bakara'yla
O da çok önemli.
Bakara suresiyle zaten neredeyse aynı 62 ile. Orada da aynı. İnnellezine amenu inananlar vellezine hadu ve sabiun men nasara Yahudiler, Hristiyanlar ve sabiiler men amene billahi vel yevmil ahir. Her kim onlardan Allah'a inanır ve güvenir, ahiret gününe de inanırsa ve amile salihan ve salih amel işlerse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onların üzerinde bir korku olur ne de üzülürler diyor Allah.
Evet. Mesela şimdi kaç tane ayet okudun bu konuda?
Yani en az 3 tane ben okudum buradan.
Yok yok. Onunla beraber. Yani şu bir tane.
Hac 17, Maide 69, Bakara 62, bir daha Ali İmran 81'i düşündük mü en az 4 tane oluyor zaten.
Niye dört tane?
İşte o mesani mesela.
Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim sistemi ne yapmış? İkişerli bir sistemle. Peki tabiattaki sistem de ikişerli değil mi? Erkek şey dişi ya da işte eksi artı falan gibi Allah bütün o sistemi buraya da kurmuş. Mesani diyor Allahü Teala. Yani gerçekten o şeyle Allahü Teala'nın, Allahü Teala kitap Kur'an-ı Kerim'e mufassal ayrıntılı bir şekilde açıklanmış kitap diyor. Gelenek ne diyor?
Kur'an-ı Kerim mücmel bir kitap ne çoğunlukla. Kapalı. Kapalı. Ancak şeye muhtaç.
Allah'tan başka kimsenin bilmediği bir kitap. Peki Allah bunu kendine indirseydi bize niye indirdi ki? Bizimle ne alakası var? Ya Allah mufassal diyor. Çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmış diyor. Nasıl açıkladığında dünya kadar ayette açıklıyor ama İslam alemi bundan haberi yok. Dolayısıyla yani bugün tekrar ediyorum en büyük mesuliyet Müslümanlarda. Ya bugün tutup da Avrupa'ya kafir diyeceksin, Amerika'ya kafir diyeceksin, Rusya. Ya sen ona kafir demen için önce gidip onlara anlatman lazım bunu.
Bak bu ayette ne diyor? İnna Allah yafsilu beynehum yevmel kıyame. Allah onların arasına hüküm verecek. Dolayısıyla herkes kendine baksın. Kimse kimseyi sen kafirsin, sen cennete, sen cehenneme falan diye sen, Allah adına kimse kimseye hüküm vermesin.
Kimse konuşmasın yani. Evet.
Neyse. Tek ayetle kaldık.
Öbür ayete geçemeyeceğiz.
Ayet suresi 17 evet.
Peki hadi Allah yardımcımız olsun ama güzel oldu. Allah razı olsun. Yani Yahya Hoca'dan da Zeynep Hanım'dan da çok güzel bilgiler verdiler. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak kitabını çok çok iyi anlamayı ve bütün kullarına en iyi şekilde ulaştırmayı hepimize nasip eylesin. Hiç kimseyi hafife alamayız. Çünkü beni kim yarattıysa onlar da o yarattı. Bitti. Allah'ın kuluysa bizim için çok değerlidir. Biz insanlara doğruları anlatalım. Hesap görecek olan sadece Allah'tır, biz değil. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.